Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 4 Haziran Cuma. Yıl 2021. Ay 6, gün 155, Hızır 30.
1442 Hicri, Şevval 23. 1437 Rumi, Mayıs 22.
İbn Sina'nın doğumu 980-1037.
Kuzey rüzgarları başlar.
Fırtına.
Günün sözü. Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. İbn Sina.
Tarihten ilginç bilgiler. En büyük kitlesel insan kurbanı Aztekler tarafından yapılmıştır. 1487 yılında Tenochtitlan'daki Mayor Tapınağı'nın açılışında 4000 kişi sunaklarda kurban edilmiş ve bu iş 4 gün 4 gece sürmüştü.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımız Red Hot Chili Peppers'dan Behind the Sun, Güneşin Ardında adlı şarkıydı. Yani bir gün deniz banyosu yaparken benimle konuşan Yunus'um benimle konuştu ve bana bir senfoni içinde dedi ki özgürlüğün, barışın, denizin içindeki özgürlük ve barış denizin içinden bana baktı. Gözleri sevgiyle doluydu. Evet, biz güneşin ardında yaşarız dedi. Güneşin ardında yaşarız. Ama güneşin kalbi gibi benim kalbimde güneşin ardında da atmaya devam eder diye giden hoş bir şarkıydı. Gerisini Eduardo Galeano ile konuşalım.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Benim yüzüm, senin yüzün. Bilenlerin dediğine göre Yunuslar aynada kendilerini tanıyorlar. Her Yunus aynanın kendisine yansıttığı görüntüyü tanımlayabiliyor. Kuzenlerimiz olan şempanzeler, orangutanlar ve goriller de aynaya bakıyorlar ve hiç şüpheleri kalmıyor. Bu benim. Buna karşılık mevzu bizim için çok daha karışık ve karmaşık. Mideye oturacak kötü haberler almak için ideal olan, keyifsiz ve talihsiz bugünlerde yaşadığımız şu oluyor. Bu düşmanca günlere başlarken insan karşıdan kendisine bakan herifin kim olduğunu, hangi lanet olasının onun suratını tıraş etmekte olduğunu düşünüyor.
Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Güne böylece bir başlangıç yaptık Galeano'yla. Herkes kendi hesabına aynanın önünde bir düşünüyor. Tıpkı Eduardo Galeano'nun söylediği gibi. Evet, bugün günümüzde neler olmuş tarihte, ona bakalım şimdi. Tarihte bugün.
Özür dilerim, mikrofonum kapalı kalmış. 1913 yılında bugün suffragette, yani kadınların oy hakkı hareketi aktivisti Emily Davison, Epsom derbisi diye bilinen at yarışı sırasında yarış pistine fırlayarak kralın atının önüne geçti. Atın çarpması sonucu ağır yaralanan Davison 4 gün sonra hayatını kaybetti. O dönem kamera teknolojisi çok yeni olmasına karşılık at yarışı filme alınmakta olduğu için eylem saniye saniye görüntülenmişti. Davison'ın intihar ettiği söyleniyordu. Ancak 2013 yılında yüksek teknoloji yardımıyla tekrar izlenen filmde Davison'ın kralın atına bir bayrak asmaya çalıştığı sonucuna varıldı. Öldüğünde üzerinden iki bayrak, bir de dönüş bileti çıkmıştı. Davison için Londra'da büyük bir cenaze töreni düzenlendi. 5000 kadın, erkeklerin de katıldığı cenaze töreninde Süfrajetler Birliği'nin renkleri olan mor ve beyaz renkli kıyafetlerle yürüdü.
Evet, bu peki neden şey sorusunun cevabı yok tabii. Üzerinde öldüğünde üzerinde bir dönüş bileti çıkan birinin neden intihar ettiğini uzun zaman sürdürdükleri bir yalanla ilan ettiler dünyaya. Onun cevabını ayrıca düşünmek lazım tabii. Fakat suffragette hareketinin, yani kadınların oy hakkı hareketinin ne cesur kadınlar sayesinde birdenbire bir devrime dönüştüğünü de bu olaydan da görebiliyoruz. Bu film gösterildi, Emily Davison'ın bu filmi, ve gerçekten insanın, kralın filan da, kraliyet ailesinin de seyrettiği at yarışları, kutsal at yarışlarında bütün dikkatleri kadınların haklarına çevirmek için bundan ideali yok. Fakat bunun için tabii ölmek gerekmiyordu. Büyük bir yalanın da ortaya çıktıktan sonra devasa bir cenaze töreni ve kadınların haklarının önü açıldı. Evet, 1972'de bugünse insan hakları aktivisti ve Amerikan Komünist Partisi ve Siyah Panterler üyesi Angela Davis bir başka olağanüstü küresel yalanın kurbanı oldu. Siyasal, yani tam bir komplo, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından yargılandığı davada bugün beraat etti. Davis, Siyah Panterler üyesi George Jackson'ın kardeşi Jonathan Jackson'ın 1970'te abisini kurtarmak için mahkeme salonunda silahlı bir eylem yaparak 4 polisi öldürmesinden sorumlu tutuluyordu. Silahlar Davis adına alındığı için saldırı silahlarını temin etme suçu da Angela Davis'e yüklenmişti. Bunun üzerine FBI, Amerika'nın aranan 10 tehlikeli suçlusu listesine aldı Angela'yı. Terörizme destek verdiği suçlamasıyla da hakkında idam cezası istendi. Tutuklandı da Angela Davis. Fakat Amerika dışına da taşan, bütün dünyayı saran, dünya çapında protesto eylemleri başladı bu açık adaletsizlik ve yalan karşısında. Ve 2 yıl süren bir hapislikten sonra Angela Davis 4 Haziran 1972 tarihinde bütün suçlamalardan beraat ederek cezaevinden çıktı. O gün bugündür de dünyanın önde gelen felsefeci, bilim insanlarından biri oldu ve adalet mücadelesini günümüze kadar da hiçbir an geri bırakmadan sürdürmeye devam ediyor. Kendisiyle Açık Radyo'da mülakat yapma onuruna ulaşmıştık.
1973 yılında bugün ise bugün hayatımızın değişmez bir parçası olan ATM'lerin, yani bankamatiklerin patenti alınmış. Bankamatiğin ilk mucidi aslında Gaziantep doğumlu bir Osmanlı Ermenisi olan Karapet Simciyan'mış. Ermeni soykırımı yıllarında ailesinden koparak önce Beyrut'a, sonra Marsilya'ya, en sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan
Simciyan 1939 yılında bankamatik adını verdiği makineyi çok sayıda bankaya tanıtsa da icadının gereksiz bulunması nedeniyle projesi rağbet görmemiş o dönem. Tam elektronik bankamatik ise 1960'larda icat edilmiş ve 1973 yılında bugün de patent alınmış.
Evet, ilginç bir haber. Yani daha savaşın ortalık zamanında, savaş devam ederken, İkinci Cihan Harbi, muazzam yıkımlar arasında adını sanını koyarak bankamatik diye aleti icat etmiş. Fakat ta 1900 kaça kadar, 73'e kadar patenti alınmamış. Simciyan'dan da hiçbir şey elde etmemiş tabii. Simciyan'da tabii. Evet, 1994'te bugünse heykeltıraş Mehmet Aksoy'a ait Periler Ülkesi'nde adını taşıyan heykel Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı için kaldırılmış. Türk örf ve adetlerinde peri yok. Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Melih Gökçek heykel için ahlaksızlığın adını sanat koymuşlar. Ben böyle sanatın içine tükürürüm demişti. Sanatsever olmadığı anlaşılıyor. Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, o daha çok Disney heykelleriyle sonradan meşhur olacaktı. Ankara
Belediye Dinozor Başkanı. Heykelleri.
Dinozor heykelleri, Disneyland dünyası. O yüksek sanatın eserlerini sergilemeyi tercih etmişti. Bu Mehmet Aksoy'un şeyi ise Peri Padişahı'nın kızıyla onun aşık olduğu çocuğun periler ülkesine uçmalarını anlatan bir heykel. Bu Türk örf ve adetlerine uygun olmayan heykel.
Evet, sarmaş dolmaş dolaş olmalarını ahlaka aykırı bulmuşlar.
Evet. Çıplaklık da varmış. O zaman kaldırtmış heykeli Gökçek. Ama heykel mahkeme kararıyla 2005'te eski yerine dikilmiş. O zamanlar mahkeme kararlarının geçerliği varmış. Aksoy'un 2000 yılında Datça'da Can Yücel'in mezarı için yaptığı heykelde saldırıya uğrayarak parçalanmış. O da herhalde gene Türk örf ve adetlerine uygun olmayan bir heykelmiş herhalde. Durmadan öyle yapıyor. 2011 yılında da Kars'a diktiği insanlık anıtı da dönemin başbakanı Erdoğan tarafından ucube, acayip yani garip bir şey denerek kaldırılmış. Aksoy bu olaylar nedeniyle kendisine yeni bir lakap takılmıştı. Basında heykeli yıkılacak adam diye yazılar çıkmış.
Oldukça talihsiz bir isim gerçekten.
Heykeli yapılacak değil, yıkılacak adam. Evet, şimdi o Barış için de halbuki karşıdaki heykelde ilginç bir...
Tabii ikiye bölünmüş insandı ucube denilen. O heykel Ermenilerle Türkleri simgeliyordu. Bir barış heykeliydi.
Evet, ama barış da galiba Türk örf ve adetlerine aykırı bulunmuş olmalı o sırada ve hala. Pekala, şimdi günümüzün haberlerine geçelim. Çok yoğun, dünyada da ülkede de son derece yoğun günler geçiriliyor. Öncelikle tabii iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerinden bahsetmeliyiz her zaman olduğu gibi. Yani kolaylıkla tahmin edilebilirdi ama araştırma çıkmış ve araştırma sonucunda bilimsel veriler de ortaya konup uyarı dizisi haline almış. O zaman iş daha da ciddileşiyor tabii. Yani bilmiyor değildik ama olsun. Damien Carrington yazıyor. Guardian gazetesinin çevre muhabir editörü Damien Carrington. Yani iklimdeki devrilme noktası deniyor onlara. Tipping points İngilizcesi. Bu ya da bardağı taşıran damlalar diyebiliriz. Aynı şey yani Türk kültürüne, örf ve adetlerine uygun olarak söylersek. Şöyle bir sonuç çıkmış son araştırmada. Bu domino taşları gibi birbirini peş peşe devirebileceği ortaya çıkmış. Bunu kolaylıkla tahmin edebilirdik ama bilimsel araştırma sonucu çıkınca, yani yeni araştırmada Batı Antarktika'da, Güney Kutbu'nda Grönland'da, Kuzey Kutbu'nda ve sıcak Atlantik Gulf Stream bölgesinde ve Orta Amerika'da Amazon yağmur ormanlarındaki bütün iletişim, ilişkiler karşılıklı, buz örtüleri arasındaki ilişkiler filan, yani Batı Antarktika ile Kuzey Kutbu'ndaki buz örtüleriyle Gulf Stream akımı arasında ve Amazon yağmur ormanları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bilim insanları 3 milyon simülasyon yapmışlar benzetileme bilgisayarla ve domino etkisi. Üçte birinde domino etkisi bulmuşlar. Yani 2 derecenin altında bile olsa Paris İklim Anlaşması'nda dünya ülkelerinin anlaşmaya vardığı konuda 2 dereceyi asla aşmamalı yoksa mahvoluruz diyordu iklim anlaşması. En üst sınırıydı, hatta çok daha tercihen 1,5 derecede tutmak zorundayız bütün canlılar alemi için diyorlardı. Ama onun altında bile kalsa domino etkisi olabileceğini söylüyorlar. O zaman da iklim sistemleri arasındaki bu interaksiyon, ilişkiler kritik eşiklerin aşılmasına yol açacak, her devrilme noktasının aşılması halinde ve o zaman dünyada büyük bir yıkım yaşanacağını net olarak ortaya koymuşlar. Bütün bunlar biliniyordu, konuşuluyordu ama şimdi yepyeni bir araştırmayla ortaya konulması ve önemli bir dergide, Earth System Dynamics dergisinde, itibarlı bir bilim dergisinde çıkmış, yeni bir iklim modeli kullanılmış. Çünkü mevcut modeller son derece karmaşık ve muazzam bir bilgisayar gücüne ihtiyaç gösteriyor. Bitcoin gibi değil yani, o kadar. Daha karmaşık ve çok da pahalı. Birkaç defa üst üste kullanmak pahalı olacağı için onun yerine araştırmacılar yeni bir yaklaşım benimsemişler. Yani devrilme noktalarını esas olarak sistemlerin birbiriyle ilişkiye girince ve 3 milyon benzetilemede, simülasyonda bunlar denenmiş ve fevkalade karmaşık interaksiyonlar, karşılıklı ilişkilerin karmaşık zincirinde işte Grönland buz örtüsünün erimesinden başlayıp bütün dünyanın son derece tehlikeli bir durum içinde olduğunu ortaya koymuşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bu büsbütün eyleme sevk etmek durumunda bizi. Zaten aynı şeyi de herhalde aklı selim sahibi olan mesela Nobel ödüllü 126 kişi aralarında önemli isimler var. Lema Gobi, Maybrit Moser ve Joseph Stiglitz gibi. Bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz, acil eylem çağrısı diye acil kelimesini de kullanarak önemli bir toplantı yapmışlar ve bildirge yayınlamışlar. İlk Nobel ödüllerinin dağıtılmasından bu yana ilk Nobel ödülleri toplantısı yapılmış ve yıllık Nobel ödülünü çeşitli dallarda kazananlar şimdiyle, şu sene ile 2030 arasında 10 yıl içinde neler yapılabilir onu konuşmuşlar. Dünyayı çok daha sürdürülebilir ve daha herkes için yaşanabilir kılabilmek için neler yapılabilir diye şey yapmışlar ve konuşmuşlar ve çok önemli şeyler söylüyorlar. Önümüzdeki 10 yılı küresel krizlerle baş etmek için mücadeleye ayırmamız şart diyorlar. Son derece ciddi bir uyarı. Yoksa ortak geleceğimiz hakkında devasa riskler almış oluruz. Eşitsizlikle küresel sürdürülebilirlik arasında derin bağlar var. Yani asıl mesele giderek büyüyen eşitsizlik. Bir avuç zenginle dünyanın giderek yoksullaşan geniş kitleleri arasındaki eşitsizlik muazzam sorunlar yaratıyor. Bunların en büyük 4 sorun da, kriz de, birisi tabii ki sağlık, pandemi ve diğer hastalıklar. Öbürü ekoloji, tabii ki iklim yıkımı ve ona bağlı biyolojik çeşitlilik sorunları, ekoloji ve enformasyon. 4 kriz ve enformasyonu da özel olarak söylemişler. Enformasyon da, yani medyanın sürekli yalan söyler halde olması, zengin medya, milyarderlerin elindeki medyanın çok büyük bir sorun yarattığını söylüyorlar. Ve hep birlikte bunu çözmek zorundayız. Yoksa hapı yuttuk diyorlar. Son derece önemli bir şey. Bütün bu 1,5 derecelerin filan üzerinde durmuşlar. Bu ayrıntılı haberi de Julia Conley imzasıyla Common Dreams'den görmemiz mümkün. İşte bunları biz de size nakletmeye çalışıyoruz. Durum budur yani. Ve şeyde onun devamını da gene başka bir uyarıyla tamamlayalım, devam ettirelim isterseniz. Birleşmiş Milletler'den yepyeni ve çok ciddi bir uyarı daha. Doğa tahribatını ve iklim yıkımını durdurup dünyayı ve iklimi iyileştirmek istiyorsak, dünya çapında bir yeniden yabanlaştırma hareketine girişmek. Rewilding deniyor. Yani yaban hayatına büyük ölçüde tarım ve hayvancılık için kullanılan ve mahvedilen toprakların yeniden yaban hayatına kavuşturulması şarttır diyor. Bunu da Birleşmiş Milletler'in yetkili kuruluşları söylüyorlar. Hem de hemen diyorlar. Ekosistemlerin canlandırılması faaliyeti, bir de kıyaslama yapmışlar. Uzay yarışıyla aynı tutku, azim ve iddia çerçevesinde yapılmalı diyorlar. Yoksa
güzel bir karşılaştırma olmuş ama.
Evet, çünkü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke değil mi? Amerika Birleşik Devletleri de, Çin de durmadan
evet,
hem devlet hem de özel çabalarla uzaya bir takım araçlar gönderip köprüye çevirmekteler.
Ciddi bütçeler ayrılıyor, hedefler konuyor. Aynısını bu dünyayı kurtarmak için de yaparsak iyi olur demişler yani.
Evet, aynen öyle. Çok önemli bence de bu Birleşmiş Milletler uyarısı.
Bu rewilding dediğiniz belki de insansızlaştırma, insansız bölgeler falan diye de çevirmek mümkün. Böyle alanlara ihtiyacı var. Artık insanın dokunmadığı, doğayı kendi başına bıraktığı alanların sayısı artırılmalı deniyor. Daha önce biz vermiştik, dünyada sadece %3'ü kalmış insanın etki etmediği.
Evet.
O da çok küçük, yani bir kısmı işte Amazonlarda vesaire falan. Oysa bizim 2030 yılına kadar Çin büyüklüğünde diyorlar. Bir alana daha hızla yapmamız lazım ki iklim değişiminin olumsuz etkilerini biraz olsun gidermek mümkün olabilsin.
Evet, Çin dünyadaki en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri. Onu ayırmak zorundayız diyorlar. Son derece çarpıcı, evet. Yani bu da Patrick Greenfield imzalı bir yazı Guardian'dan ve dünyanın tamamen bu rewilding denen şeye yoğun biçimde geçmesi, hem doğayı iyileştirmesi, şefaya kavuşturması, hem de iklimi iyileştirmesi için şart diyorlar. Ve onlar da yani mesela 1 milyar hektarlık bir alanı 2030'a kadar kesinlikle restore etmesi, okyanuslar içinde aynı şekilde gene muazzam bir taahhüdün altına girmek zorunda kaldığını söylüyorlar. UNEP var mesela, Birleşmiş Milletler'in çevre programı UNEP ve FAO, Gıda ve Tarım Örgütü beraber 10 yılı böyle hesaplamalı, kitaplamalı ve hemen derhal harekete geçmeliyiz diyorlar. Yani bugünkü 4 Haziran Cuma günkü Açık Gazete özetlerinde tamamen bu konular üzerinde duruyoruz. Gerçi Türkiye'de başka konular konuşuluyor ama ön planda bunların da konuşulması son derece önemli. Scott Duncan, takip ettiğimiz meteorolog Scott Duncan da bir şey yapmış, tweet atmış. Arktik kutup bölgesindeki en kuzeyinde, dünyanın en kuzeyindeki istasyonu, meteoroloji istasyonunda 29.3 derece Celsius bir ölçüm yapmış. Bu gerçekten şaşırtıcı. Haziran başı için son derece istisnai bir durum.
Bu artık istisna olmaktan çıkıyor tabii. Geçen yılda yine bu dönemlerde Sibirya'da 30 derece haberi vermiştik mesela. Evet. Sonra da çok büyük yangınlar olmuştu orada.
Burada da öyle bekleniyor maalesef. Öte yandan İşte Kuzey Atlantik'te balinaların küçülmekte olduğu gibi dehşet verici bir haber de var. Oliver Millman imzalı Guardian'dan. Çünkü sürekli olarak şeye takıldıklarından, balıkçıların, troll balıkçılığının sonucunda küçülmeye başlamışlar. Bu da çok acayip bir haber. Ama en ilginçlerinden bir tanesi de bu doğayı yeniden yabanlaştırma, rewilding konusunda uzun yıllar önce bir kitap yazmış olan ve bu konunun en büyük bilenlerinden biri sayılması gereken George Monbiot, iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olan Britanya'nın net sıfır taahhüdünde bulunduğu tarihte gerçek sıfıra ulaşacağını ispatladı.
Dünya, nasıl yani?
Yani tümüyle yalan diyor. Bütün hesaplara bakmış. Söyledikleri hiç sıfır diyor. Hiçbir şey yok diyor. Yani bütün hükümetler bunu yapıyor diyor. Ama Boris Johnson bunun bir sanat haline getirmiş. Sanatının zirvesine taşımış durumdalar. Şu ilkeyle çalışıyor Britanya hükümeti diyor. Vaatler enflasyonu. Vaatlere boğuyor. Bütün dünyayı, Britanya halkını, İngiltere, Galler, İrlanda, İskoç halklarını ve eylem yavaş yavaş unutuluyor. Onun üzerine taahhütler artıyor. Eylemler azaldıkça, hiçbir işlem yapılmadıkça taahhütler, bunu da yapacağız, sıfırlayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, net zero, sıfır yapacağız diyorlar. Çok da ilginç bir şey kullanmış bir ünlü şaire de atıf yaparak, dünya bu şekilde sona erer diyor. Büyük bir patlamayla değil, bir basın bülteniyle sona erer diyor.
Tabii yeryüzü gününden hemen önce Biden Paris İklim Anlaşması'na dönerken Kanada bir anda %10 artırmıştı net sıfır oranlarını. Tamam, biz de %10 daha azaltacağız demişti. Avrupa Birliği %40'dan 55'e çıkardığını açıkladı. Bunlar eğer inanırsanız çok iyi gelişmeler tabii. Daha büyük hedefler koymak, ama somut olarak ne yapacakları belli değil. Nasıl yapacakları bunu?
Belli değil. Olmadığı gibi imkansızı yapmış gibi gösteriyorlar. Fakat bir tane şey iyileşti diyor. Yani kendisi bu Rewilding kitabının yeniden yabanlaştığını, Türkçesi neydi tam unuttum maalesef. Türkçe'de de yayınlandı çevirisi. Güzel bir çevirisi üstelik. Üzerinde de konuşmuştuk. Fakat yani bütün bu kömür yakıtlı termik santrallerin tersine gaza çevrildi ve gazı da bir takım yenilenebilirlerle yenilenebilir enerjilerle, fakat basit şeyleri yapıp ondan sonra da tamamen palavralarla, yani evlerin hiç bir tanesi bile yenilenmemiş, iklim şartlarına uygun hale getirilmemiş, tek tek incelemiş Britanya'da yapılanları, son kitabının yayınlanmasından bu yana önerdiği şeyleri, çok çarpıcı bir tam bir fiyasko diyor yani. Bütün konan hedeflerin %8'ine falan ulaşılmış. Heat kitabını yazdığı zaman, sıcaklık, ısı kitabını yazdığı zaman bütün evlerin yeni yeşil ev olacağına taahhüt etmişti o zamanki hükümetler. Olmadığı gibi şimdi yeniden hedef 2025'e konmuş bu sefer. 15 seneden sonra, yani 35 senelik kaymalar falan var ve hiçbir şey yapılmıyor diyor işte. Sonuç olarak maalesef şeyle bitirelim, ara veriyoruz şimdi. Buna devam edeceğiz biraz da, ama Bloomberg Haber Ajansı'na göre Türkiye'nin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan etmesi bugünlerde bekleniyor diyor.
Müjde.
Müjde.
Yeni bir müjde daha.
Yeni bir müjde daha, evet. Ve bu arada da Marmara Denizi'nin tamamen ölmekte olduğuna dair çok sayıda hem dalgıç ve uzmanlardan, hem de yazarlardan ve uzmanlardan gelen haberlerle karşı karşıyayız. Bunları da birazdan konuşacağız.
Açık Gazete.
Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi'nde onun. Ve devam ediyoruz konuşmaya. Kıyamet tellalları gibi konuşuluyor ama tümü son derece önemli, ciddi bilim insanlarından ve sağduyu sahibi insanlardan gelen araştırma ve uyarıları okuyoruz. Yani kendimizden felaket tellallığı yapacak, uyduracak bir halimiz yok. Yani Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarından, Nobel ödülü kazanmış bilim insanlarından, yazarlardan gelen çok ciddi vaziyetin ne kadar ciddi ve acil olduğunu gösteren sayısız rapora yer veriyoruz. Yakında da Dünya Çevre Günü'nde, dünyada Birleşmiş Milletler öncülüğünde büyük bir çevrim içi konferans olacak. Her kıtada eylemler olacak. Bu cumartesi Türkiye'de Türkiye'de de Kanal İstanbul protestosu yer alacak. Bakalım neler olacak. Bunları da bakıp size de takip etmekte yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii biz Açık Gazete yok ama Açık Radyo'nun çeşitli programcıları bu konuları takip ediyorlar. Zaten size de sunmuş oluyorlar. Başta Açık Dergi olmak üzere pek çok program var. Evet, yani ciddi uyarılar da var. Şeyden bahsediyorduk ya, eski programcımız profesyonel dalgıç Seyit Ali Aral ben de yazayım demiş ve dalarak gördüklerini, izlenimlerini yazmış. Neler söylüyor?
Evet, sizin de dediğiniz gibi kendi deneyimlerinden bahsediyor. Biraz böyle edebi bir dilde kullanmış ki nasıl bir şey olduğunu anlayabilin diye söylüyor. Özellikle 10 metrenin altına indikçe neredeyse yaşam yok gibi anlatmış. Şöyle anlatmaya çalışıyor kendisi. Şimdi şöyle düşünün. Yaşadığınız şehirde 6 ay bir yanardağ püskürmüş, toz, kül, kurum ne varsa her yeri örtmüş, nükleer savaş sonrası serpinti gibi demiş. Dışarı çıktığınızda o külün her nefeste burnunuzdan boğazınıza, ağzınıza, ciğerlerinize dolduğunu varsayın. Şu anda belli bölgeler hariç 30 metre ve altındaki görüş bu. Çalkalanmış bir turşu kavanozunda gibisiniz. Yukarı aşağı yön duygusu tamamen yitiyor diye bahsediyor buradan.
Ve çok somut şeyler de veriyor. Hatırlatalım, Seyit Ali beraber ve solo ahkamlar programını yıllarca yürüten arkadaşlarımızdan da biriydi. Kendisi profesyonel dalgıç aynı zamanda. Yani yüzeyde bölüm sonu canavarı sizi çiğnenmeden yutmuş ve geri kusmuş, yapışkan bir ağla kaplanıyor üzeriniz, teçhizatınız. Yıkasanız bile günler sonra tiftik tiftik kalıyor elbise üzerinde. Yani güçlü bir ışık kaynağı olmadan dalış artık imkansız demiş.
Evet, yapış yapış bir şey bu. İşte müsilaj denilen şey. Balıkların üzerinden ağzında vesaire buluyorlar, temizlemeye çalışıyorlar. Diğer canlıları bulmuş, yengeçlerin üzerinde kaplamış durumda. Dolayısıyla ağzı açık bir şekilde ölmüş, böyle 10 metrenin altında balıklar etrafta dolaşıyormuş.
Evet, yani toplu balık ölümleri diyor, en dramatik sahne o diyor zaten. Kıyıdan derine, düzlüklerde toplu balık ölümleri, hepsinin ağzı açık, boğulmuş gibi, yüzlerce kabuklu, üzerlerine asit dökülmüş, sıvılaşmış sanki. Dipte, bölgede yarık, kovuk, mağara varsa az çok, çok az bir canlılık söz konusu. Hayatta kalabilenler oralara sığınmış çaresizce diyor. Yani düpedüz bir korku filmi, belgesel. Hatta kendisi de bilgisel diyor buna, belgeselden getirerek, Türkçeleştirerek. Ve yani çok endişe verici. Tabii Marmara bir şekilde dayanıyordu veya vadesini dolduruyordu. Nüfus, inşaat, endüstriyel atıklar, avcılık, nicesi. Kendisi iyi de çevresi kötü diye bir klişe var ya, tam onu yaşıyor bu genç Haliç. Eşsiz iç deniz diyor. Şüphesiz son çılgın çiviyi bol köprülü Kanal İstanbul çakacak tabuta demiş, tabuta. Bunu da zaten bugün Kanal İstanbul haberlerinde tekrar bu meseleleri de konuşma fırsatı bulacağız. Çiğdem Toker'le kendisi de yeni bir yazı yazdı. Bir ufak skandalin de belirtileri var zaten Sözcü gazetesinde, bugün yayınlanan yazısında. Evet, yani şeyi de söyleyelim. Geçen yaz dediğim gibi mor, mavi renk sinirli büyük ıstakozdan tül gibi yüzen benekli vatozlara, ateş kırmızısı lipsozlardan cilveli lapinlere muhteşemdi Marmara. Meğer ölüm iyiliği gelmiş üzerine, son kere mutlu ediyormuş hepimizi diyor Seyit Ali. Ve can acısı, mahcubiyet, öfke ve çaresizlikle seyrediyoruz kıyıdan. Koruyamadığımız, elimizden alınıp gözümüzün içine baka baka yok edilen her güzellik, ortak geçmiş, anı, duygu, köklerimiz, hayatlarımızın bir parçasını. Okuduğunuz için teşekkür ederim diye bitirmiş. Şaşkın mahlaslı bir Twitter hesabından da okurken nefesim daraldı, canım yandı, yok mu bir çaresi, bir umut, ne yapmalı diye sormuş. Seyit Ali de cevap vermiş, çok üzgünüm. Hani derler ya, deniz bitti, çok geç kalındı diyor gerçekten. Ama tabii yani tamamen bütün bu yazılanlar, çizilenler ve tweet atılanlar hesaplarından yazılanlarla alay edermişçesine Çevre Bakanı yarın bir çalıştay toplayacağını söyledi ve pazartesi günü de ayın 6'sında galiba, değil mi? Ya da
yani diye evet, açıklanacak 6'sında.
Yani şey, eylem planı açıklanacak ama evet. Bütün bu sayısız uzmanın çok yani dar bir şekilde acele toplayabildiğimiz isimlerinin bir kısmını ancak anabildiğimiz sayısız bu konular üzerinde çalışan uzman kişilerin herhangi birinin davet edileceğinden, mesela Seyit Ali bu dalışları yapan davet edileceğinden hiç emin değilim doğrusu. Bu ne çalıştayı, bu ne ağzının payıştayı veriliyor. Yani Fatih Altaylı da deniz salyasının bu müsilajın etkisi altına almasıyla ilgili büyük tartışmalar olurken Marmara Denizi'ni, Marmara Denizi'nin ölümü çünkü İstanbul'un ölümü demektir anlamına da gelen pek çok uzman görüşü vardı. Cumhurbaşkanı ise iki ayrı yeni şehir köprülerin iki tarafına da yapılacağını açıklamıştı. Tekirdağ sahilinde çekilmiş türlü ürpertici görüntüleri paylaşmış gazeteci Fatih Altaylı da. Ve şunu sormuş, AK Partili ve MHP'li, Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri bu felaketin nedenini merak etmiyorlar. Niyeyse demiş, çünkü verilen meclise verilen soruşturma önergesini reddetmişti bu iki partinin milletvekilleri. Evet, yani ciddi bir sorundan bahsetmemiz mümkün. Destekçilerimizden akademisyen sinemacı Ethem Özgüven de hem küçük balıkçıyı hem de denizlerin bereketini nasıl koruruz diye bir analiz yazısı kaleme almış Yeşilist.com'da. Ne kadarının bu şeyden sorumlu olduğunu tartışıyor. Ama balıkların da canlı olduğu, acı çektiği artık kesin bir bilgi. Bizzat bugün Galeano'nun da söylediği gibi ve bazı insanlar onların avlanmaması ve yenmemesi gerektiğini düşünüyor ve bu saygı duyulması gereken bir düşünce. Bu noktaya gelene kadar insanlık öncelikle bu katliam şeklindeki avcılığı bitirmek zorunda. Çünkü denizlerin ve biyoçeşitliliğin ve balık çeşitliliğinin nasıl derseniz deyin, yaşamın artık dayanacak gücü kalmadı. Denizdeki hayata verdiğimiz katkının aldığımız nefesle dolaysız ilişkisi ne zaman anlaşılacak? Cunda'da namusuyla balık avlayan Hasan Tosya kaptanı, Ece Limanı'nda kılıççı Nurettin kaptanı, kısaca küçük balıkçıyı korumak zorundayız. Onun için değil, kendimizin ve denizlerin yaşamını korumak buna bağlı olduğu için diye bitirmiş yazıyı.
Çok bu önemli. Aslında Sea Piracy belgeseline çok benzer. Yani evet. Benzer değil, zaten aynı şeyi tabii aynı şey anlatıyor Ethem Hoca burada. Başlangıç kısmı burada ilginç çünkü Akdeniz aslında böyle çok balıklar açısından verimli bir deniz olarak bilinmez. Sıcak, fazla sıcak ve tuzlu olduğu için. Ama ona rağmen Bozcaada'da mesela bir diyalogla başlamış, kendi şahit olduğu. bir şeyde kahvede Bozcaada kahvesinde oturan kaptanlar kendi aralarında konuşuyor. Sadece bir gece içerisinde kim kaç kasa balık yakaladığını söylemiş. Bir tanesi ben 5.000 yakaladım diyor. Öteki ben 20.000 yakaladım diyor. Bu sadece bir gecede oluyor. Ve her bir kasada 10 kilo civarı balık varmış. Yani 20.000 kilo, işte 5.000, 50.000 kilo.
Sardalya'nın 200.000 kiloya karşılık geldiğini hesaplamak da çok basit bir matematik işlem diyor. Bir gecede avlanan Sardalya'dan.
Bunlar birkaç tane gemi sadece ve sadece evet. Bozcaada civarında ve Akdeniz'de bunlar yaşanıyor. Bir de yani Akdeniz'de o en büyük okyanuslarda kullanılan dev balıkçılık gemileri yok. Bir de bunların olduğunu düşünün. Kisi Pirates'i de bunu anlatıyor aslında. İnanılmaz bir endüstri gerçekten. Tahrikkar.
Evet. Öte yandan tabii bir de hızla şeyi de söyleyelim. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Dünya gıda fiyatları Mayıs ayında 2011'den bu yana, yani son 10 yıl içinde en yüksek seviyeye de çıkmış yani. Bunu da söylememizde fayda var.
2011 bunun tabii öncesinden başlamıştı. Küresel isyanların, işgal eylemlerinin başladığı yıllar olması da bir tesadüf değil. Kuraklık ve ekmek isyanları 2010'da, 2009'da Mısır'da ve diğer ülkelerde yaşanıyordu zaten. Dolayısıyla böyle bir toplumsal sonucu da oluyor tabii gıda enflasyonunun. Olabiliyor daha doğrusu.
Yani dünya gıda fiyatları Mayıs'ta da artış kaydetmiş. 2011'den en yüksek seviyeye. Hububat fiyatları da Mayıs ayında bir önceki aya göre %6 artmış. Bitkisel yağ fiyatları %8'e yakın. Keskin bir artış. %7,8. Hasatın gecikmesi nedeniyle şeker endeksi de %6,8 artmış. Et fiyatları da Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden artan ithalat nedeniyle %2,2 artış kaydetmiş ki bu et yani toprağın kullanımı açısından başka bir tehlikeye ve hatta felakete işaret eden bir durum. Böyle.
Ve hatta Çin'in radikal bir şekilde artan et ihtiyacı için Amazonlardaki et endüstrisinin kullanıldığı söyleniyordu. Böyle bir ekolojik etki, okyanusları aşan bir etkisi de var.
Evet, şimdi şeylere de birazcık devam edelim. Dünyadaki gelişmeleri, yani Türkiye'deki gelişmeleri de iktidarla baro arasındaki büyük bir gerilim devam ediyor. Bir kentte birden fazla baro kurulmasının yolunu açarak pandemi gerekçesiyle genel kurul toplantılarını da erteleyerek son dönemde barolarla ciddi bir ihtilaf yaşayan hükümet diyor Deutsche Welle'nin haberi, Deutsche Welle Türkçe'nin hazırladığı dördüncü yargı paketinde de bazı barolardan ciddi eleştiriler almış. Yani AKP 2019 Mayıs'ında açıkladığı yargı reformu strateji belgesi kapsamında dördüncü yargı paketini de Millet Meclisi'ne sunma aşamasına gelmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ya mesela şöyle düzenlemeler var. Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması. Ne demekse bu. Bu durumda, bu halde avukatların müvekkilleriyle görüşmesinin bekletilmesi. Yani yeryüzündeki en temel hukuk hakkın savunmasının hakkını, insanların kendini savunma hakkını da tehlikeye atacak bir şey. Yani soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek ifadesiyle savunma hakkının, temel savunma hakkının tehlikeye düşürecek hale gelmesi gibi ölçütler var. AKP kurmayları bu öngörüyü soruşturmanın daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesi açısından pakete koyduklarını savunmuşlar. Yani her şey daha pratik, pragmatik bir şey. Ama barolar öyle demiyor. Avukatların ve yurttaşların temel hakları çiğnenecek diyorlar. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, savcı bu konuda bir karar alırsa soruşma selameti tehlikeye düşecek diye, avukat müvekkiliyle görüşemeyecek. Yani tek dünya, dış dünyayla bağlantısı savunmanları olan insanların dünya ile bu bağlantısının da kesilmesi mi öngörülüyor diye sormak lazım. Bu son derece önemli bir konu aslında. Ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı. Tabii İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Deman Güler de aynı şeyleri söylemiş. Adil yargılanma diye bir şey ilke zedelenir. Çok ceza yargılamasında avukat ne işe yarar diye sorarsak, avukat kendisini savunmak isteyen fakat yasayı uygulamayı bilmeyen kişilere profesyonel destek veren kişiye denir ve bu işe yarar. Siz bunu ortadan kaldırdığınızda, soruşturma, kovuşturma aşamasında avukat göremezsiniz dediğinizde, o zaman kişilerin adil yargılanma hakkı ortadan kalkmış olur ve doğrudan avukatlık mesleğinin özüne bir müdahale olur. Avukatları bırakın, yurttaşların haklarının temelden çiğnenmesi söz konusu demiş tabii. Ve daha da ilginç olan bir noktaya işaret etmiş. Son iki yılda 4 yargı reformu paketi hazırlandı. Ve barolardan tek bir barodan görüş alınma, hiç görüş alınmamış. Bu yüzden de paketler Türkiye'de yargın işleyişine ilişkin sıkıntıları çözememiştir. Elbette çözemez diyor. Çok ciddi başka şeyler var.
Pandemiyle mücadele ederken genelde sağlık alanında çalışanlardan görüş pek fazla almıyorlar bildiğimiz üzere. Şimdi bir kongre düzenlenecek müsilajla ilgili. Bakalım kimlerden görüş alacaklar ya da daha çok kimlerden görüş almayacaklar. Dolayısıyla galiba tesadüf değil, yargı reformunda da pek barolara danışmamışlar.
Evet, bütün bir şehrin, yani yeryüzünün en büyük, en eski şehirlerinden biri. Yani iç deniz aslında Marmara ve onun ölümü Karadeniz'i ve bütün bölgeyi de derinlemesine etkiler. Sadece 25 milyon insanı değil onun çevresinde yaşayan. Ama ben bir çözüm getirdim, bakalım nasıl bulacaksın Marmara konusuna dönecek olursa.
Çok merak ediyorum.
Marmara bir iç deniz. Bunu çözecek olan da İçişleri Bakanı'dır. Nasıl?
Tabii, çok mantıklı. Şey için de böyle en son işte genelge yayınlandı ya pandemide. İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı evet. Değil diye dün konuşmuştuk.
Evet, ben de biraz da itiraf edeyim ki oradan esinlendim. Evet. Buluşumu yaratırken beğendiğine teşekkür ederim. Bu arada da gezi anmasına polisin sebepsiz ve uyarısız saldırısından bahsediyor. Veli Saçılık bir not atmış. Veli Saçılık hatırlanacağı üzere bir insan hakları savunucusu, uzman kendisi, akademisyen ve bir kolu yok. Cezaevinde yapılan baskında 2000 yılında jandarmalar tarafından kolu kopmuş. Hatta köpekler yemişti. Yani köpekler sürüklemişti kopan kolu. Islak zemine yatırıp polis sebepsiz uyarısız saldırdı. Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı. Olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım için tekmelendim diyor. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. Gözaltı arabasında da siz iyilikten anlamıyorsunuz demişler. Yılın sözü de olabilir doğrusu. Bir de bitirirken şeylerden de bahsetmeliyiz. Bu Tolga Şardan ilginç bir yazı yazmış Büyüteç köşesinde T24'te. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında da es geçtiği bir belge var diyor. İstanbul Koruma Komisyonu Ocak 2015'te Sedat Peker'e koruma verilmesini oy birliğiyle reddetmiş. İşte bunu söylemiyor diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25 Mayıs akşamı Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programda açıklamaların bir bölümünde organize suç örgütü liderine verilen resmi polis koruması hakkında bilgiler aktarırken bu noktayı es geçmişti diyor. Bir de pandemiden bahsedelim. Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı böyle tedbir alınacaksa artık alınmasın. Çünkü alınan tedbirlerin virüsle mücadeleye bir katkısı yok demiş. önemli bir açıklama yapmış. Kendi düzenli yazılar yazıyor. Artık sayısını hatırlamadığımız tırnak içinde normalleşmelerden birine daha başladık. Aslında tesadüf olmayan bir tesadüfle ilk normalleşme tam bir yıl önce yine 1 Haziran'da başlamıştı. Yani bir yıl sonra aynı gün, 365 gün sonra yeni normalleşme. Dün Bülent Ortaçgil'in normal şarkısını çalmaları da boşuna değildi.
Evet.
Programcı arkadaşlarımızın öyle anlaşılıyor. Ortaylı yazısında diyor ki bir yıl önce normalleşirken günlük vaka sayıları 900'lere inmişti. 900'ler. Bugün 7000'lerdi. O zaman varyant virüs yoktu. Şimdi Türkiye'deki vakaların neredeyse tamamı İngiltere varyantı denen daha bulaşıcı bir çeşit. Hindistan varyantının ne kadar yaygınlaştı ve ne ilan ediliyor ne de ve korkarım ne de izleniyor diyor. Hindistan. İçimize su serpen tek şey aşıların varlığı ama nüfusun ancak %13'ünü aşılayabildik diye bir rakam veriyor Ortaylı. Bu aşılamaların çoğu Sinovac'la yapıldığı için bulaşmayı önleme olasılığı düşük. %50 civarında Sinovac ölümü yani %95 oranında ve belirtili hastalığı, semptomatik hastalığı %80 önlemede başarılı ama iki doz ile aşılananların yaklaşık yarısı virüsü alabiliyor ve bulaştırabiliyor. Yani 10 milyon tam aşılı vatandaşın ancak yarısı bulaşma zincirinin dışında kalıp virüse set çekebiliyor diye yazmış. Önemli bir yazı bence. Sonuçta normalleşecek bir durum yok. Evet, yazın gelmiş olması bir avantaj. İnsanları faaliyetlerini açık havada yapmaya yönlendirebilirseniz. Peki o konuda bir tedbir var mı? Hayır ifadesini kullanmış. Uzun zamandır salgın üzerine bir şey yazmak istemiyorum. Çünkü artık söylenecek söz bitti diyor. Bu sözün bittiği noktası hem Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili olarak çok sık kullanılıyor. Hem de şimdi önemli bir sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı'nın da söylediği gibi pandemi konusunda da koronavirüsü konusunda kullanılıyor. Yani şey yapılanlarınsa salgının kontrolüyle hiçbir mantıklı bağlantısı yok. Virüs akşam 22'den sonra sokakta yürüyenler tarafından bulaştırılmıyor. Hafta sonu parkta, deniz kıyısında dolaşanlar, hatta piknik yapanlar bulaşmanın ana kaynağı değil. Sinema salonlarında ya da AVM'lerde bulaşmayan virüsün tiyatro salonlarında ya da açık hava konserlerinde bulaşacağını söylemek mantıklı değil diyor. Ve bilim kaynaklı değil bu tedbirler diyor. Şöyle bitiriyor yazısını Ortaylı. İşin kötüsü mantıksızlığını artık herkesin açıkça gördüğü, adil olmayan bu uygulamalar geniş kitleleri önce öfkelendirdi, sonra umursamazlığa itti. İnsanlar bu yüzden bireysel tedbirleri bile uygulamaya özen göstermiyor. İşimizi şansa bıraktık, gidiyoruz. Ta ki yeni bir zirve çevremizdeki birçok insanı hasta edinceye kadar demiş. Düşündürücü bir yazı. Burada belki ara vermemiz...
Minik bir duyuruyla o zaman bu bölümü kapayım. Bu her yıl gerçekleştirilen İstanbul buluşmaları yarın cumartesi 5 ve 6 Haziran'da online olarak bu yıl yapılıyor. TMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi birlikte düzenliyorlar her yıl bunu. Bu yıl İstanbul'un B planı diye düzenlemişler. 4 ana başlıkta toplantılar oluyor. Yok ediyoruz öyleyse ekolojik denge için B planı, ayrışıyoruz öyleyse birlikte yaşam için B planı, sarsılıyoruz öyleyse riske karşı dirençlilik için B planı ve yoksullaşıyoruz öyleyse sosyoekonomik güçlenme için B planı diye 4 online toplantı olacak. Hepsi YouTube üzerinden seyredebilecek. Çok sayıda, 30 kadar herhalde konuşmacı var. Konusunda uzman isimler var.
Evet.
YouTube'dan izlenebilir bu hafta sonu.
Evet, Dünya Çevre Günü'nde de işte cumartesi yanılmıyorsam, saat farkları var tabii ama dünyada da Birleşmiş Milletler öncülüğünde büyük çevrim içi konferans var. Her kıtada eylemler olacak. Türkiye'de de Kanal İstanbul protestosu yer alacak söylemiştik. Bir de Birleşmiş Milletler'den bir uyarı var. Onu da söyleyerek bitirelim. Çok korkunç dünya gıda fiyatları ile ilgili şeyden sonra Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ya da Tigray nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Halkın %90'ı gıda yardımına muhtaç durumdaymış. Orada savaş var, iç savaş ya da savaş. Ateşkes çağrıları da genişliyor ama halkın %90'ı bu ne demek? Bunu dinleyicilerimizle birlikte hep beraber oturup uzun uzun düşünelim. Halkın %90'ı gıda yardımına muhtaç durumda. Peki, ara.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın sizin, merhabalar.
Merhaba, merhaba. Nasılsınız?
Günaydın.
Sen... Günaydın. Arkadaşlarımız tam yanımda oturuyor.
Havlama ve miyavlama eşliğine hazırız.
Evet, ya yani onların evet inşallah eşlik etmezler. Yanımda geçen seferlerde çünkü bana eşlik etmedikleri için, yani ben onlarla ilgilenmediğim için böyle krizler, havlama krizleri yaşandığına dair bir takım iddialar geldi. Dolayısıyla ben de onları tam dibime aldım ki felaketi fırtınanın gözünde olup da orada bir sakinlik belki yaşanır diye ümit ediyorum.
Evet, güzel. Peki ne konuşuyoruz bugün?
Fırtınanın gözü deyince tabii bu arada İsrail'de yeni bir hükümet var malum. Bu önemli. Çünkü İsrail'de hakikaten 12 yıllık Netanyahu hükümeti, Benjamin Netanyahu hükümeti bir türlü gidemiyordu. Seçim üstüne seçim yapıldı malum ve bir türlü de sonuç alınamadı. Çünkü ne Netanyahu'nun artık tek başına öyle bir gücü var, tamamen ülkeyi bütün işte o desteği alabilecek kadar, ne de aynı zamanda desteği tamamen düşmüş vaziyette ki artık gitsin yerine yeni bir şey gelsin. Bu kadar işte yolsuzluk suçlamaları, mahkemesi malum vesaireydi. Ve bütün bu işte tabii ki İsrail-Filistin meselesinin yakın zamana kadar çok arka plandaydı ama birdenbire patlayınca fark ediyoruz ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu. Şimdi işte tekrar gündemimize giren bu sorunla beraber, bu konuyla, savaş ortamıyla beraber Netanyahu yerinde kalabilir gibi gözüküyordu. Yani çünkü normalde tam da bu işte en son çatışmalı ortam patlak vermeden önce Netanyahu'nun artık günleri sayılı vesaire gibi konuşmalar vardı ki tam o günlerde işte bir görev kendisinden alınacak başbakanlık görevi. Birdenbire bir baktık ne oldu? Gündem bir de İsrail-Filistin meselesi unuttuğumuz.
Evet,
ondan
evet.
Sonra da ama bu çok uzun sürmedi. Çok can alıcı oldu ama çok da uzun sürmedi. Çünkü şimdi orada 8 partili bir koalisyon var.
Ki ama daha kesinleşmedi ama bu. Güven oyu alması gerekiyor.
Tabii henüz yani, yok yani. İsrail politikasında oyun bitmez tabii o zamana kadar evet. Da işte.
Hatta oldukça da zor diye yorumlar çıkıyor. Yani bunun devrilme ihtimali de yüksekmiş oldukça ki Netanyahu başlamış.
Tabii 14 şeyi bölmek için. Kadar yapmayacağı kalmayacak tabii. Zaten savaş yaptı daha ne olsun yani yerde evet. Yerinde kalabilmek için yani bu birdenbire herhalde tabii bu çatışmaların patlak bugünlerde veriyor olması İsrail-Filistin meselesini konuşuyor olmamız herhalde bir tesadüf değildi.
Yani liderler işte, parantez açayım izleyin. Evet. Yani bu 67 çocuk öldü ya işte Haaretz evet. Gazetesi onların fotoğraflarını ve kısa hayat hikayelerini anlatarak bence önemli bir gazetecilik yaptı. Evlerinde yaşarken ölen çocuklar, öldürülen. Ama daha da önemlisi bir başka bilgiye rastladım. Tüyler ürpertici gerçekten. Bu çocukların bir bölümü onlarcası zaten bu savaş durumunun, işgal durumunun travmasından dolayı tedavi görmektelermiş yıllardan beri. Onlar da ölenler arasında roketleriyle, İsrail roketleriyle.
Tabii yani şimdi bu çatışmalar bir kere aslında biz yani şu an en yakıcı kısmını konuştuk ama bir kere başlayınca bitmiyor. Zaten de hiçbir zaman aslında o çatışmalı hal ve dramlar bitmiyor, insan yaşamına dair dramlar. Bu çok çok önemli bir şey. Yani en son mesela ben bu sabah tesadüfen yani tamamen yani hiç öyle bu program için bakıp ararken falan da değil. Yani öyle bir önüme düştü haber. Mesela işte bir baba, daha yeni taze baba hastaneye giderken bir İsrail askeri tarafından doğrudan hedef alınıp vuruluyor. Daha yeni doğan çocuğunu görmeye giderken bir Filistinli baba. Evet. Şimdi Haaretz'te tamam bu haber oluyor vesaire ama yani bu bir İsrail gazetesinde haber oluyor olması büyük bir siyasi dönüşüme sebep olsun da ya bu dramların zaten haddi hesabı yok. Evet. Bir tane değil, iki tane değil. Bu bir tanesi ve bizim önümüze düşebileni daha nice var. Şimdi evet. Orada bir Filistinli aile ötesi, yıkıldı gitti yani. Daha yeni doğarken.
Evet.
Bunun travması o çocuğun babasını hiç görememiş olması vesaireydi. Sürüp sürüp duracak yani bunun iki haftalık bir bebeğin babası işte burada gözümüzün önünde gidiyor. Gözümüzün önünde derken gözümüzün önüne gelebiliyor daha doğrusu olduktan sonra. Ve yani bunun babasızlığa doğan bir bebeğin dramı bütün yaşamında ondan sonra karşılaşacakları nasıl bir nefret içinde olacağıydı vesaire derken bu tabii çatışma kendi kendini besliyor ama kendi kendini besleyen bir tarafta işte bu politikacılar oluyor bu tip olayları kullanan. Şimdi burada çok ilginç bir şekilde ben Orta Doğu politikası elbette uzmanı değilim, çok ahkam kesmek istemiyorum ama burada çok benzer aslında başka yerlerle ilgili bir durum var. Koalisyonların bu tip popülist liderleri yerinden etmesi hali, ittifakların adına koalisyon değil, ittifak değil ne diyorsanız deyin. Burada bir seçim tabii ki de ittifakı yoktu İsrail'de ama seçim sonrası bir araya gelerek ilk defa Netanyahu'nun tamam Özdeş haklısın 14 Haziran'a kadar gerçekten hükümetin iş başı yapabileceği daha neler olur 14 Haziran bu 10 gün Netanyahu için. Çok uzun bir dönem, evet. En uzun dönem belki çünkü gücünü korumaya çalışacak. Tabii bir kere güçten düşünce de ayrıca mahkemeler bu yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili ciddi başında aslında belalar var. Hesap verme zamanı.
Evet, de olabilir. Hapishanede yolu da görünebilir yani. Doğrudan doğruya başbakanlık koltuğundan hapishanedeki işte, kovuşa geçebilir.
Evet tabii bu muhteşem bir yer. Bu tip liderler o kadar çok günah işlemiş oluyorlar ki siyasi günah yerlerinden gidebilmeleri gibi bir aslında şey olmuyor ki İsrail işte kendine göre denetim mekanizması olan da bir evet. Ülke yani demokrasi olarak birçok diğer örneklere göre İyi kötü işleyen bir yapısı var tabii ki yani. İyi kötünün üzerinde hatta tabii ki. Ama burada baktığımızda bir türlü işte o diğer partilerin bir araya gelemiyor olması Netanyahu'nun da önünü açtı. O da yani bu tepe tepe tabii ki bir sürü ayak oyunuyla politik işte bu tarz işte İsrail'in kendi milliyetçiliğini kullanan her türlü nesi varsa, ne zaafı varsa ülkenin aslında onları kullanan çabalarla bugüne kadar iktidarda kaldı. Şimdi burada bir yanda İslamcı Ram var bu birleşen partiler arasında. Bir tarafta aşırı sağ Yamina var. Bunlar tabii çok enteresan ve Naftali Bennett, Yamina'nın başındaki aslında aşırı sağ bir parti olan Yamina'nın başındaki o neden? Şimdi başlık olacak. Şimdi bu İsrail için ne kadar iyi olacak diyebilirsiniz ama gerçekten tuhaf bir aslında değişik bir ittifak.
Tabii Netanyahu'nun aslında içerisinde bulunduğu partinin üyesiydi Bennett'te. Evet. Oya oradan Netanyahu'yu ılımlı bulduğu için Filistin meselesine ayrıldı yani. Bir de daha da sağında yani Netanyahu. Zaten hemen milletvekilleri açıklama yapmaya başlamışlar bu koalisyon içerisindeki, olması beklenen koalisyon içerisinde. O olursa ben oy vermem gibi açıklamaları vardı bazı
O yani
milletvekillerinin.
daha çarşı tabii çok karışacak.
Tabii.
Yani dediğim gibi yani Ram da bu arada hakikaten İslamcı. Hakikaten öyle İsrail Araplarının partisi falan deyip geçemeyeceğimiz gerçekte aslında İslamcı bir hareketin etkin olduğu için de bir parti orada işte Mansur Abbas bir yanda, Naftali Bennett o taraftan, öbür Yamina'dan bir tarafta. Yani bu iş bizim normalde hep adını duyuyor olduğumuz dünya geneli olarak yani bir Yair Lapid'di vesaire de daha ortada insanların herhangi bir şekilde koalisyonu bir ittifakı da değil. Ama bu partiler bir araya gelebiliyorsa işte yani bu bir gereklilikten bir araya geliyorlar. Bunu Türkiye'deki aslında ittifak için de yazdım ben. Macaristan'daki için aslında yazarak başladım. Türkiye'ye geldim daha doğrusu. En başta bir ideolojik birleşme, biz bu ülke için şöyle bir program yapmalıyız. O yüzden bir araya gelelim diye değil, gerekliliklerin bir araya getirdiği ittifaklar bunlar. Baktığınızda elde ettikleri çok büyük. Çünkü değişmez iktidarı değiştiriyorlar. Bu başlı başına büyük bir şey zaten. Program kendi başına aldığımızda tek maddelik program olsa da çok büyük program. Ama öte yandan da tabii ki birçok baktığımızda Özdeş'in de tabii ki İsrail özelinde vurguladığı gibi o kadar çok tutmayan taraf var ki normal şartlar altında dediğim gibi koalisyon bir araya aynı fikirden bir araya gelecek koalisyonlar sonradan o aynı fikirleri, ortak fikirleri oluşturmak zorunda kalıyorlar. Macaristan'da da işte aynı durumu. Şimdi işte Gergely Karacaoğlu ilk aday oldu 2022 genel seçimler için. Orada da 10 yılı aşkın bir Orban yönetimi var. Onu yerinden etmek için. Tabii Karacaoğlu henüz aday adayı. Daha önceki programlarda da vurguladığımız gibi. Ama mesela o işte daha yeşil, liberal, sol bir aday. Budapeşte'nin de Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi aşması gereken merhaleler arasında bakalım oradaki aşırı sağ Jobbik'in reform geçirmiş aşırı sağ, o da gerçi yani bu da ayrı bir konu. Şu reform
Evet.
geçiren
Evet.
işte bu Yamina'nın
Kravat
da
takıyorlar
partneri olduğu
aslında.
gibi. Efendim?
Kravat falan takıyorlar aslında. Daha güler yüzlü.
Kravatlı aşırı sağ. Valla
Evet.
işte çok enteresan bir
Bayağı
dayanışma.
Nazi örgütü çünkü bir aşırı sağ bir bayağı faşist geleneksel olarak.
Tabii yani. Ya bizde şimdi o kadar karışık ki valla Özdeş. Yani
Evet.
bizde bazı şeyler o kadar normalleşmiş ki aşırı sağ bile demiyorsun zaten.
Evet.
Türkiye'nin normal
Doğru.
hali diyorsun.
Doğru.
Bir de ayrımcılıkla ilgili konularda vesaire başta olmak üzere. Ama öte yandan işte diğer taraflar dedi ki reform geçirmiş. İşte Jobbik özelinde de işte Peter Jakab şimdiki liderleri bir yani antisemitik bir partinin Yahudi bir lideri var. Ama zaten Peter Jakab antisemitikken de alenen antisemitikken de Jobbik'in içindeydi. Dolayısıyla dış uzaydan gelmedi tabii ki. Ama şimdi lideri, bu bir reform geçirme, bir rehabilitasyon mudur yoksa özünde mi kalır? Valla yani bu konu benim şimdi bugün depresif halimde değildim ama depresif hale sokacak. Çünkü Türkiye geliyor aklıma bu durumda. Türkiye'deki reform geçiren veya geçirmeyen politikacılarımız geliyor. Orada derin bir nefes alalım. Çünkü orada hiç olmazsa suçlanıyorlar. Mesela Macaristan'da diyelim veyahut da işte dünya genelinde işte aşırı sağ diye Yamina ile ilgili yazılıyor, çiziliyor, şudur budur. Bir şey var, tazyik var üstlerinde. Sen kimsin, nesin, kendini ifade et gibi. Türkiye'de biz o noktaya hiç gelemiyoruz. Zaten orada yüzer gezer bir enteresan ideolojik hal var herkeste. Sorgulamamaya dayalı. Ben neyim, kimim vesaire. Benim ideolojim hakikaten acaba aşırı sağa kaçıyor olabilir mi? Acaba işte ayrımcılığa kaçıyor olabilir mi? Yani dünya genelinde politikacılar oturup böyle sorgulamalar yapıyorlar. Varoluşsal demiyorum da en azından bu baskı oluyor üstlerinde. Biz Türkiye'de o noktaya bile hiç ne iktidarında ne muhalefetinde gelemiyoruz. O yüzden derin nefes alayım.
Evet, yani bu bütün şeyler arasında umut verici olan bir şey vardı senden de dinlediğim. İstvan neydi? Kormendi miydi adı? Yani
Evet,
97 yaşında Holokost'tan kurtulmuş bir doktorun
evet. Evet, işte ben
devam ediyor olması bir
ya Ömer Bey, siz de Macaristan'dan bir tane güzel haber buldunuz. Ona sarılın.
Evet. Öyle
vallahi yani hakikaten
bir şey diyeyim, 97 yaşında ırk, bir din, dil, hiçbir şey ayrımına bakmadan hastaları tedavi ediyor, şifa dağıtıyor. Muhteşem. Benim
evet, yani
favorim o.
kendisini şey yapacağım, gideceğim, elini öpeceğim Macaristan'da. Selamlarınızı
Evet.
götüreceğim ilk gidebildiğim zamanda. Bu arada birkaç
Mutlaka.
hafta önce gene haberi vardı kendisinin. Kendisi yani iyi ve hala hastalarını bakmaya devam ediyor.
Şahane bir insan yani.
Haberiniz olsun. Ondan sonra işte şey, yani bir derin derin anılarını anlatmış aslında Macarca. Mayıs ayının başında ben tesadüfen görmüştüm Macar basınında. Ve ya yani aslında o hikaye aslında gündeme getirdiğiniz iyi oldu. Neler neler vardı orada. Yani böyle o kadar olaylı bir hayat ki, bir yandan işte Macaristan'ın kendi sorunları, o İkinci Dünya Savaşı başlı başına bir olay zaten, yani olay dediğim yani orada yaşamını zor kurtarıyor István Kormendi. Bu arada hatırlatalım, kendisi bütün bu koronavirüs döneminde hastalarını tedavi etmeye devam eden 97 yaşında bir Japon, Japon diyor. Japon nereden çıktı ya? Macar. Doktordu. 97 yaşındaki Macar doktorumuz István Kormendi.
Ve Yahudi.
Dünya basınında da haber olmuştu. Bu arada İsrail ile konuşmaya başladı. Aslında ilk başta bir İsrail yayın organında haber oldu. Kendisi Yahudi kökenli aynı zamanda. Ve orada işte şey oldu. Oradan dünya basınına yayıldı bu güzel, evet, haber. Macaristan'da da daha sonra en son gene Macaristan'da haber oldu gibi bir de enteresan taraf var.
Var, evet. Ama olağanüstü bir figür yani. Gerçekten insanın yüreğini
olağanüstü bir
yüceltiyor
figür.
Yani.
Ve tabii ya işte orada şey bitmiyor. Yani bir yandan Naziler, bir yandan daha sonra bu işte Ok ve Haç, Macaristan'ın bu Jobbik'inde aslında kökenlerini oluşturan aşırı sağ faşist hareketi ki iktidarda da oluyor bu savaş öncesi dönemde, İkinci Dünya Savaşı'nda ve ondan sonra işte bu komünizm döneminde yaşadıkları derken yani neler neler, o kadar çok anı var ki, bir de anlattı, bir de ailesinin tabii bu sürede kendi dramları var. Bir düşünün, bir Macaristan'ın o gerçekten ne diyeyim, türbülans dolu 20. yüzyıl tarihini bir yandan yaşıyor István Kormendi bir genç doktor olarak. Öte yandan ailevi olarak da bir sürü sıkıntıyı üst üste yaşıyorlar. Sürekli işte birinin başına gelen bir durumlar var. Zaten bir kısmı hayatta kalamıyor tabii ki. Ve yani bir yandan da anlamaya çalışıyor. Çocukluğundan beri, daha küçücük bir çocukken, hiçbir şeyle daha kendini bilemezken yani diyelim. Ondan sonra kendisine mesela daha okulda ilk adımını attığı andan itibaren siz işte İsa'yı öldürdünüz diye.
Evet.
Ve
tabii,
o anlamda Noel kutlamaları zehir oluyor. Çünkü devamlı siz öldürdünüz falan gibi. Biz ne, kimi öldürdük,
siz
ne oldu falan,
filan
nedir?
Diye. Ama bir de Nazi'ye yardım etmesi durumu da var galiba.
Evet. Şey, asıl işte bu ilk haber yayınlandığında vardı o anısı. Sokakta işte ki yani zaten saklı yaşıyor bir Yahudi olarak, İkinci Dünya Savaşı'nda hep saklanıyor. Ve orada sokakta işte bir kısa çıkabildiğinde bir yaralı Nazi askeri görüyor. Bu en sonlarda oluyor. Ve o yaralı Nazi askerine yardım ediyor. Çünkü diyor yani işte o tabii ki adrenalin, o panik vesaire halinden dışarı çıkmış, ne olacak vesaire, yakalanacak mı, öldürülecek mi, o
toplamak
bilinçsizlik bir anlamda haline zaten. Bir karşısına bir de öyle yaralı bir adam çıkıyor. Onun kafasında gördüğü yaralı bir insan. Tutunaz askeriymiş, oymuş, buymuş, kimliğine o anlamda bakmıyor ve kendisini hemen orada işte ilk yardımını yapıyor ve hayatını kurtarmış oluyor.
Evet,
şimdi burada tabii ki bu tip meslekler aslında bakmayan meslekler. Ya yani işte doktor kimliği, karşımdakinin kimliği şudur budur vesaire sorgulamayacak. Aynı zamanda avukatlık da biraz böyle, herkesle ilgili böyle bir savunma yapabilirsiniz. Zor aslında bütün bunlar tabii ki. Yani orada herhalde bu kadar bütün bu sorunlar, bütün bu aslında nefret dolu ortamda o saflığının, saf yönünü, bir anlamı saf derken bir haber saf anlamında söylemiyorum veya böyle birazcık safalak anlamında söylemiyorum. O insani yönünü Cormendi korumasa herhalde 97 yaşında da bugün hala bütün bu pandemi ortamında, kapanma ortamında hastalarına da hala bakıyor olmazdı. O azmiyle, heyecanıyla, şevkiyle, evet, mesleğini duyduğu büyük aşkla bugün de devam ediyor olmazdı.
Evet, müthiş.
O yüzden bu güzel bir örnekti, evet, hakikaten. Evet. Anılarından daha sonra ben de tekrar geri dönüp bu gözle bakarım ve aktarırım da programımızın da bu arada bir anlamda meleği olsun.
Evet, evet, aynen öyle. Zaten ilk senden duymuştuk. Çok da sevindirici bir şey. Yani böyle insanların bulunuyor olması insana yüreklendirici bir etki yaratıyor yani.
Evet. Bu arada tabii ayrı bir telden Macaristan, ben de bugün bir şeye Macara Japon diyorum, Yunanistan diyeceğim, Macaristan diyorum, çok güzel. Böyle gidelim. Şimdi Türkiye ve Yunanistan bu arada 25 maddelik bildiğimiz gibi hafta başında bir anlaşma kendine göre. Anlaşma da tam diyemeyiz aslında. Uzlaşma mı diyelim?
Uzlaşma. Peki, uzlaşma diyelim.
Ya evet. İngilizcesi burada tam denk düşüyor. Understanding. Sadece anlıyorum gibi evet, bir durum yani böyle.
İlk aşamadır anlaşmak. Çözüme giden
diyelim biz. Bunun diplomatik jargonda adı olmayan bu mutabakatın olsun.
Başmak, evet.
Dediler. Şöyle yani bu tabii ki geçen yazı hatırlarsak sıcak olmaya her şeye rağmen başaran bir yazdı. Ve Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler de zaten bir süredir ne zaman savaş çıkacak, ne olacak, nasıl bir aslında patlama yaşanacak. Ki Ankara'daki buluşmalarında da zaten Mart ayında böyle bir hava esmişti. Pardon, Nisan. Şimdi bir aslında bütün bu Türkiye kendi içinde fırtına yaşarken, bu arada benim bu teorim de devam ediyor. Türkiye'nin içinde fırtına olunca dışarısı sakinleşiyor. Dışarısı coşunca, böyle bir fırtınalı ortam olunca içerisi sakinleşiyor gibi böyle bir şey, dengelenme halidir. Gidiyor yani. Enteresan bir denge diyemeyiz tabii bunu ama. Neyse, dışarıda şimdi böyle fazla fırtınalar esemiyor. Dolayısıyla burada aynı zamanda tabii ki bu COVID sonrası iki tarafında fena halde turizme ihtiyaçları var. Ve o turizm yazı ihtiyacında Türkiye zaten turizm için neler yapmadı ki bütün bu COVID sürecinde, değil mi, en son? Bütün evet, önlemler önce turizm diye alındı. Dolayısıyla işte...
Aşılayım evet, ben maskeleri yapılıyordu az daha biliyorsunuz.
Evet,
turizm
evet,
sektörü çalışanları için falan.
Enjoy.
Evet, yani işte burada da o kaygılar ön plana çıktığı için şimdi bir anlaşmaya, birbirini en azından dalaşmama haline birbiriyle şu anlığına geldik. Zaten bundan sonra da Miçotakis'le de görüştü Çavuşoğlu. Erdoğan ve Miçotakis'in kendi görüşmeleri var. NATO zirvesinde 14 Haziran'da. Bu 14 Haziran'da ne tarih bu arada ya? Her şey 14 Haziran'a düğümleniyor. Bir yandan işte İsrail'in hükümeti, bir yandan bu NATO zirvesi, NATO zirvesinde Biden'la görüşme, işte Mitsotakis'le görüşme ve ondan sonra tabii Sedat Peker'in de 14 Haziran sonrası videosu.
Evet. Değil mi? Erdoğan'la hesaplaşmayı evet 14 Haziran haftasına attı.
O aralar bir güneş tutulması var yani. Bir şeyler orada kaderler düğümleniyor mu? Bakın göreceğiz yani neler.
Helalleşeceğiz Erdoğan abi diye seslenmişti. Sonra çeşitli komple teorileri çıkınca işte 14 Haziran'dan önce Biden görüşmesi öncesinde şöyle olacak böyle olacak diye komple teorileri çıkınca ben o zaman 14 Haziran'dan sonra konuşacağım demiş.
Evet. Yani biz zaten bu hafta sonu gene... Buyurun.
Ay tutulması da varsa pardon söze...
Güneş tutuluyor.
Ha güneş tutulması da varsa...
Ay zaten tutuldu. Şu an ayın tutulmuş hallerini yaşıyoruz. Bir de evet. İşte güneş tutulunca orada kadersel yani, bir
tamam,
şeyler
işte,
yaşanacak diyor.
Aynen öyle ve şeyde Azteklerde de kurban tapınaklardan bahsettik.
Evet.
Güzel böyle Kitab-ı Mukaddes'ten girip Azteklerden çıkabiliriz. Çok heyecanlı oluyor bu gelişme.
Biz evet köşemizden seyrediyor gidiyoruz da bakalım neleri seyrediyor olacağız diye de enteresan bir şekilde bakıyorum. Yandan. Şimdi bu hafta zaten bu arada tabii 14 Haziran'a kadar da Sedat Peker'siz kalınmayacak. Çünkü bu günlerde gene işte pazar günleri değil mi yayınlanıyor videolar?
Evet gene. Bir süredir 2 haftadır öyle.
Evet bu gene bu pazar devam ediyor. Burada tabii ki Sedat Peker'in şimdilik etkisi nedir? Yön eylemin bir araştırması vardı bu konuyla ilgili. Ve orada %56,5'luk bir kitle Sedat Peker'in açıklamalarından haberdarım diyordu. Ve %43,5'luk bir kitle de haberdar değilim demekteydi. Ve genel olarak sorulduğunda yani bakıldığında açıklamaların gene de duyan duymayan doğru olduğunu düşünüyordu ağırlıklı olarak %52,6. Diğer yani ancak işte görüş belirtmeyen veyahut da işte kendi çıkarları için yapıyor bunları falan doğru olmayan ithamlarda bulunuyor. Onlar daha azınlıkta kalıyorlardı. Ve en önemlisi tabii... Sedat Peker'in bu mafya siyaset arasındaki ilişkilerin eskiden olduğu gibi devam ettiğine inananlar da neredeyse %70'lik, 69'luk bir çoğunluktu. Bunlar tabii çok önemli şeyleri gösteriyor. Yani bir Türkiye'de bu anlamda sessiz sarsıntı yaşanıyor. Sanki sesi kısılmış bir ufak deprem gibi. Ufak derken yani etkileyici ve süren bir deprem gibi. Bunun tam olarak neye sebep olduğunu önümüzdeki dönemlerde hakikaten daha iyi yavaş yavaş anlamaya başlayacağız gibi geliyor. Ya bu tek başına belki bir şey değil ama bir şey değil derken küçümsediğim için sakın yanlış anlamayın. Çok büyük bir şey bütün bu ifşaatlar gittiği yerler. Ama onun ötesinde başka konular da belki içine dahil olup biz yaz boyu bu sarsıntıyı sesli veya sessiz yaşayacağız gibi gözüküyor.
Evet. Peki süreyi de bitirdik maalesef.
Evet süreyi açtık. Herkese çok sevgiler. Bu arada arka planındaki sessizliğe de dikkatinizi çekelim.
Evet.
Mesele ilgi göstermekmiş yani. Evet, hakikaten işin sırrı buymuş.
Aynen öyle. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Özdeş, günaydın.
Evet, günün tabii önemli konusu Efes'in şampiyonluğu. Onun üzerinde biraz durmamız çok yararlı olacaktır.
Kesinlikle. Geçen hafta sonu aslında hem erkekler futbolda hem erkekler basketbolda Avrupa'nın en büyükleri belli olduk. Büyükler düzeyinde ve Anadolu Efes'te basketbolda önce cuma günü CSKA Moskova'yı yarı finalde yendi. Pazar günü de final maçında Barcelona'yı 86-81 yenerek Köln'deki final maçında Avrupa şampiyonu oldu. Ve bu başarıyı erkekler de bu başarıyı yakalayan ikinci takım oldu. Hatırlanacağı gibi 4 yıl önce de Fenerbahçe EuroLeague şampiyonu olmuştu basketbolda. Şimdi Efes uzun yıllardır tabii hatta 90'larda pek başka bir takımın aklında yokken buraları hedefliyordu. Yani 92-93'lerde neredeyse bu yola girmişti aslında Efes Pilsen ismiyle bu kulüp. Ancak o yıllarda birkaç kez işte bu Final Four'un ucundan döndüler. Daha favori oldukları yıllarda sürprizlerle kapısından döndüler Final Four'un. İki kez Final Four oynadılar. 2000 ve 2001'de yarı finalde eğlendiler. Ama işte final bir türlü olmadı. Sonra biraz çaptan düştü Efes Pilsen ya da daha sonraki adıyla Anadolu Efes. Biraz şey oldu daha doğrusu. Yani Avrupa'daki hedeflerin gerisinde kalındı. Ama işte 3-4 yıldır tekrar yukarı fırlayan, yani Türkiye'deki iddiasının yanı sıra Avrupa'da da yukarı fırlayan bir Anadolu Efes var ve 2 sene önce final oynamışlardı EuroLeague'de. 2019'da CSKA'ya kaybetmişlerdi. Geçen yıl tabii talihsizlik Anadolu Efes'in müthiş olduğu bir sezondu açıkçası. Ama sezon yarıda kaldı. Yani basketbolda EuroLeague sezonu tamamlanmadı. Anadolu Efes normal sezonda liderken sezon yarıda kaldı. Muhtemelen tamamlansa yani şampiyonluğun açık ara en büyük favorisi olacaklardı. Bu sezon aynı havada başlamadı açıkçası. Belki o yarım kalan sezonun biraz moral bozukluğu, geçen sezonun büyük yıldızı Shane Larkin'in sezonuna sakat girmesi, herhalde ilk 8-10 haftayı kaçırdı. Sonra tekrar ritmini bulması zaman aldı ve evet yani Anadolu Efes biraz geç girebildi sezona. Yani hatta normal sezon diyoruz. Lig usulü oynanıyor EuroLeague'de normal sezon. Yani 18 takım çift devreye lig usulü halinde oynuyorlar. 34 maçlık bir normal sezon var. Herhalde sezonun ortasına geldiğimizde Anadolu Efes 7. 8. oralardaydı. Yani iki Türk takımı da çok iyi değildi. Fenerbahçe diplerdeydi, Efes ortalardaydı. Sonra ikisi birden gaza bastılar açıkçası. Ve Efes herhalde son 15 maçın 13'ünü mü kazandı? Böyle bir tabloyla işte 3.'ye kadar çıktı.
Nasıl oldu bu dönüşüm? Bayağı ciddi bir reform gibi bir şey.
Ya bu sezonki mi son 3 yılki dönüşüm mü?
Hayır bu sezonki.
Bu sezon. Evet, bu sezon.
Yani pek beklenmiyordu birdenbire halbuki.
Şöyle yani çok oturmuş bir kadro var aslında. Yani şöyle alışılmadık bir durum var. Efes'le ilgili. İki sezon önceki final maçı, kaybettikleri final maçıyla bu sezonki final maçını kıyaslayınca sahaya çıkan kadroda 12 kişi. 11'i aynı. 11 oyuncu aynı iki seneden bu yana. Bir kişi değişmiş. Brock Mutum'un yerine Chris Singleton var Amerikalı. Yani bu pek basketbolda pek rastlandık bir durum. Takım sporlarında hatta pek rastlandık bir durum değil. Genelde bu böyle bir transfer fetişi var bu takım sporlarında. İşte kadroyu yenileyelim sürekli transfer yapalım. Bu özellikle oyuncu menajerlerinin de tabii teşvik ettiği bir şey çünkü. Yani transfer oldukça para kazanılıyor bu işlerden. Oyuncuların maaşlarını arttırıyorlar. Efes kadroyu değiştirmedi. Yani iki senede sadece bir değişiklik pek olabilecek bir durum değil yani. Verim almadıkları bir oyuncuyu gönderip bir başkasını almışlar. Diğer 11 oyuncuyu tutmuşlar. Ki bazıları biraz yaşlanmasına rağmen o kadroyu muhafaza etmişler. Yani oturmuş bir kadro var. Biraz işte bir iki eksikle girdikleri için sezona sakatlık falan. Bir belki motivasyon sorunu oldu. Dediğim gibi bence biraz şu sorun oldu. Yani geçen sene biz bu kupayı hak etmiştik havası vardı takımda. Elimizden aldılar oynatmayı. Yani böyle hafif bir haksızlığa uğramış. Kupamızı kaybetmişiz havası. Ama Koç Ergin Ataman tabii çok tecrübeli artık. Çok iyi biliyor buraları. Yani takımı ne zaman motive edeceğini, ne zaman havaya sokacağını çok iyi biliyor. Ve Ocak'tan sonra o bence gaza bastı. Takım kazanmaya başladı bu sayede. Ve işte normal sezonu 3. bitirdiler. Ama form durumuyla gördük ki 3. bitirse de sanki Efes bu playoff'un final four'un favorisi olacak. Çünkü yani son haftalarda, normal sezonun son haftalarında maçlar hep 20-25 sayılarla bitiyordu. Yani gerek İstanbul'da gerek deplasmanda çok farklı sonuçlarla kazanmayı başardı. Efes ezerek kazanıyordu Anadolu Efes. Playoff'un ilk iki maçı da öyle oldu açıkçası Real Madrid maçları. Ama sonra Madrid'deki iki maçı kaybettiler, böyle bir stres oldular açıkçası. İstanbul'daki 5. maç playoff serisinin 5 maçlık serinin son maçı zor geçti. Yani biraz ekstra bir iki atış gerekti maç sonunda. Yine de kazandılar ve Final Four'a geldiler. Tabii Final Four dediğimiz işte birer maç oynanıyor yani. Öyle bir seri değil. O yüzden her takım çok asılacak her maça. Belli ki yarı final maçı da Köln'de öyle oldu. Efes kaç sayılı oynadı? 20 sayılı oynadı CSKA karşısında.
Evet.
İkinci yarıda işte maç kafa kafaya geldi. Beraber duruma geldi. Müthiş stresli gitti ve işte bir CSKA'nın kaçırdığı atışlar falan işte 3 sayılı kazanabilirler galiba. Final maçında da ilk çeyrekte 10 sayı geriydi Efes. 25-15'ti skor. Efes aleyhine. İkinci çeyrekten itibaren tekrar üstünlüğü eline aldı Efes ve işte bir 10-12 sayı fark açtı. İşte tekrar o fark kapandı falan derken son dakika içinde o 5 sayı farkı korumayı başardı açıkçası. Şunu da belirtmemiz lazım. Bu genelde son yıllarda böyle. Real Madrid ve Barcelona, yani aslında iki futbol, köklü futbol kulübünün basketbol şubeleri çok ciddi bütçe ayırıyorlar bu işe. Herhalde Rus CSKA Moskova ile birlikte en büyük bütçeye sahip 3 kulüp. Yani yaklaşık 40-45 milyon euroluk yıllık sezonluk bütçeleri var. Avrupa'da en yüksek bütçeler. Ve Barcelona bu sezon işte NBA, hatta geçen sezon herhalde bitirmişlerdi. NBA'den Mirotic, İspanyol oyuncu Mirotic'i de takıma dahil ettiler. Avrupa'nın en yüksek sezonluk ücret alan oyuncusu. İşte hatta sezonun ortası bir de 41 yaşındaki NBA kariyer, çok uzun NBA kariyerli Pau Gasol emeklilikten dönüp kadroya girdi. İşte hani kadroya giremeyen oyuncular falan da var. Gerçekten 45 milyon euro harcadıkları çok büyük bir takım ama hani finalde oyunun kontrolü yarım saat boyunca Efes'teydi gerçekten. Bir de şunu belirtmemiz lazım. Bu çok sık rastlamıyoruz. Bu Euroleague'de seviye çok yüksek. Bu Avrupa'nın en iyi ligi. Hatta şunu söylemek lazım. Yani her top, her pozisyon önemli. Koçların kenardaki uyarılarından da gördüğümüz üzere yarı final maçında, final maçında her pozisyonun ayrı önemi var. Yani savunmada her an dikkatli takımlar. Bu mesela NBA'de başka tür basketbolun olduğu NBA'de pek göremediğimiz durum. Orada daha böyle bir savunmalar gevşektir. Her pozisyon oyuncular bu kadar asılmazlar.
Bu yüzden evet, ben tam aksini düşünme eğilimindeydim yani.
Yok, hiç öyle değil. Yani orada işte daha işin tabii ki şov tarafı önemli. Evet, çok üstün özelliklere sahip bazı atletik oyuncular var, Amerikalılar ağırlıkla. Yani böyle hani dünyanın en iyi oyuncusu diyebileceğimiz işte bir 10-15 oyuncu var. Ama sezonun uzunluğundan da belki maçların uzunluğundan da biliyorsunuz 48 dakika.
48.
Evet, yani her maç, her pozisyon bu kadar önemli değil. Herkes bu kadar asılmıyor sezon boyunca. Euroleague öyle değil. Yani Euroleague'de özellikle savunma sertliği çok üst düzey. Bunu NBA'de göremeyiz. Hatta yani belki NBA ile Avrupa Euroleague basketbolu böyle ikiye ayrıştı. Bu sebeple. Yani orada son 5 yılda, 10 yılda özellikle oyunun hücumunu çok ön plana çıktı. NBA'de sayı ortalamaları yükseldi. Oyunun hızı arttı falan. Euroleague'de biraz böyle bir eğilim var ama hala savunma çok önemli. Yani bu Final Four'da da gördük. Yani sert fauller falan çok fazla sert faul gördük. Yani hakemler de aslında çok fazla düdük çalmak zorunda kaldılar. İlginç olan bir Anadolu Efes'te Türk oyuncu Sertaç Şanlı'nın da çok ciddi katkı vermesiydi. İki sezondur müthiş bir aşama yaptı. Bu final maçının da ilk 8 sayısını, Efes için ilk 8 sayısını o attı. Takımı skorda tutun oyuncuydu açıkçası. Çünkü bu seviyede bir seviye çok arttığı için Türk oyuncu pek göremiyoruz. Yani çifte vatandaş Türkler bazen oluyor, evet. İşte mesela Shane Larkin aynı zamanda bir Türk milli takım oyuncusu. Hem Amerikalı hem Türk. Ama hani Türkiye'den yetişmiş oyuncular biraz yedek kulüp, yedek bankını ısıtıyorlar açıkçası. Yani pek oyuna giremiyorlar falan. Sertaç öyle değil ya. İki sezondur ki ilk beş oyuncusuna dönüştü Efes'te. Çok ciddi katkı verdi. Burada da hem yarı finalde hem final maçında. 30 yaşında kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Çok örnek bir aşama yaptı açıkçası kariyerinde. Kariyerinin bu döneminde. Bu kadar üst düzey bir takımda. Yani bir sürü oyuncunun beceremeyeceği bir hamle açıkçası. Çünkü takımın geri kalanı tabii yabancılar. Herhalde Efes'in, yani Shane Larkin'i de Türkiye'de yetişmemiş bir oyuncu kabul edersek sanıyorum 9 yabancı oyuncu vardı kadroda ve hani onların sürüklediği bir takım açıkçası. Özellikle Shane Larkin ve Sırp Gart Vasile Micic takımın tabii en büyük yıldızlarıydı. Bir de koç Ergin Ataman'a değinmek lazım. Burada bence. Ergin Ataman kariyerinin 25. yılında aslında kaç yaşında? Herhalde 54 yaşında. Yani demek ki 29 yaşında o zaman herhalde Türk Telekom PTT'ydi. Orada head coach olmuştu. Baş antrenör olmuştu. 96-97 sezon olması lazım. Eski Euroleague'de, yani FIBA Euroleague'de takım çalıştırıyordu. İşte Türk Telekom, Efes, İtalya'ya gitti. Kendi İtalyanca bildiği için tekrar Türkiye'ye geldi. Yani bir sürü takım değiştirdi. Farklı takımlarda bir sürü şampiyonlukları var. İlk kez Euroleague kazanıyor. Euroleague'i kazanan ilk Türk antrenör oldu. Bu başarıyla beraber. Yani üç farklı Avrupa Kupası daha var. Üç farklı takımda. Yani biri Siena'da, biri Beşiktaş'ta, biri Galatasaray'da. Dört farklı Avrupa Kupası kazanan galiba ikinci koç oldu Avrupa'da, yani tüm Avrupa'da. Bu da ayrı bir başarı tabii. Ergin Ataman'ın da yani böyle biraz polemikçidir. Antipatik tavırları vardır gerçekten. Bunu söylemek lazım. Ergin Ataman çok sevilen bir antrenör değil. Şeyi sever. Böyle didişmeyi işte diğer takım koçlarıyla, seyircileriyle, medyayla. Bunu seven bir isim ama işte böyle bir hedefe kilitlendiği zaman da oraya giden bir yapısı da var. İşte bu takımı 3 yıl önce kurdu. Fazla değişiklik yapmadan da buraya kadar getirdi açıkçası. Ve
evet, oldukça önemli başladılar. Bir başarıya şey yaptılar. Yani çok sık rastlanan bir başarı hikayesi olmadığını da söylemek lazım. Gerek Ergin Ataman koç için gerekse de şey için, Anadolu Efes için.
Evet, dediğim gibi bu 2017'de erkeklerde Fenerbahçe kazanmıştı bu kupayı. Kadınlarda Galatasaray'ın basketbolda bir Euroleague şampiyonluğu var. Kaybedilen, tabii son yıllardan erkeklerde Türk takımının üst üste finalde oynadığını söyleyelim. Yani Fenerbahçe iki kez kaybetti finalde. Anadolu Efes de bir kez. Yani oynanan son 5 sezonda mutlaka bir Türk takımı var finalde. Geçen sezonu hariç tutuyorum. Yarım kalan sezonu. Son 5 yılda 5 Türk finalist var. İkisinde de şampiyonluk var. Ciddi bir başarı. Yani mesela Yunan takımları buradan yani son 4 sezonda sinirlenen neredeyse. Playoff'a bile kalamıyor mesela. Ki Olympiakos, Panathinaikos'un ne kadar gelenek sahibi olduğunu biliyoruz.
Evet. Büyük damgalarını vuran iki büyük Yunan takımı, tabii, basketbol takımı vardı ama artık son yıllarda yoklar galiba, değil mi hiç?
Yani Euroleague'de varlar ama İşte yani, biri yani 18 takım arasında biri 11. öbürü 16. bitiriyor falan. Hani bayağı aşağılardalar. Playoff'a bile kalamıyorlar. İlginç bir durum. Yani biraz orada şey oldu. bütçeler kısıldı, o Yunan oyuncuların bazıları yaşlandı, kadrolar yenilenemedi. Bir çıkışı bulacaklardır ama şu son 3-4 yıldır İspanyollar, Türkler ve işte CSKA Moskova arasında geçiyor bu iş.
Evet, peki yani bir 5 dakikamız kalmışken ben bir de bu teniste, kadın tenisinde özellikle Fransız açık turnuvasında Naomi Osaka'nın terk etmesi bir zihni durum. Onunla ilgili de 5 dakika konuşalım mı?
Tabii konuşalım. Şimdi aslında çok ilginç bir durum oldu. Pek sık rastlanmadık bir durum. Teniste Fransa açık Roland Garros başladı bu hafta. Daha doğrusu hafta başı. Yılın ikinci Grand Slam'ı ve yani tenis dünyasının buraya odaklanması lazım ki bu pandemiden en fazla olumsuz etkilenen spor dallarından biri tenis. Yani bir bireysel spor olması, işte her kıtada oynanması sebebiyle zor, çünkü oyuncular ayrı ayrı seyahat ediyorlar normalde. Seyahati çok, bir takım sporu değil. İşte bu bubble almak bazen zor oluyor oyuncuları. Bayağı bir sağlık şeyi var, endişesi var haklı olarak sporcularda ve yakınlarında, işte antrenörlerinde. Bir sürü turnuva iptal oldu, ertelendi. Yani şunu düşünün, 2020'de Wimbledon'u oynanamadı bile.
Evet.
Böyle bir 15'e 16'ya geride bıraktı teniste. Şimdi işte Fransa'da herkes hevesli ve kadınlar tenis dünyasına, burada çok konuştuk, en gözde isimlerinden biri Naomi Osaka. Yani Amerika'da yetişmiş bir Japon, aslında Haitili Japon demek lazım, bir melez Japon tenisçi. Bence hem kort içinde hem kort dışındaki tavrıyla, başarısıyla çok gelecek 10 yılında çok önemli isimlerinden biri olacak. Bu Roland Garros öncesi bir Twitter'da bir paylaşım yaptı. Belki Instagram'da falan da yapmıştır. İşte dedi ki ben ruh sağlığım için endişeliyim. Bazı sorunlarım var ve bu basın toplantılarından rahatsız oluyorum. Bu Fransa açık boyunca maç sonu yapılan basın toplantılarına ben iştirak etmeyeceğim. Gerekirse cezasını öderim diye bir açıklama yaptı. Ve gerçekten de birinci tur maçını oynadıktan sonra basın toplantısına katılmadı. 15 bin dolar olması lazım para cezasını aldı. Hani ona razı oldu ve böyle yapacağının şeyini verdi, sinyalini verdi, devam edeceğini. Tekrar şunu atlatalım. Bu tenis turnuvalarında herhalde hepsinde vardır. Bu Grand Slam turnuvalarında hepsinde olan uygulama. Maç bittikten sonra kort içinde değil, basın merkezinde kazanan ve kaybeden tenisçiler, böyle bir basın toplantı odası var. 50-60-70 kişilik, yani herhalde turnuva büyük olduğu için büyüktür. Ben Londra'da ATP Finals, yani erkeklerin yıl sonu turnuvasında 2 sene gittiğimde hani birebir bulundum, bir sürüsüne girdim. Diyelim ki 80 kişilik bir oda. İşte basın toplantı masası var. Sporcu oraya oturuyor. Görevli birisi de şeyleri yönlendiriyor. İşte şu gazeteden şu sorsun, bu sorsun. Bir 5, 10, 15 soruluk biraz tenis, yani maçın önemine, tenisçinin şöhretine göre sorular geliyor. Tenisçi cevaplıyor. Hatta şu olabiliyor. Önce İngilizce tabii oluyor sorular. Ama mesela Roger Federer üzerine bir de Almanca ve Fransızca yapıyor mesela. Novak Djokovic eğer Sırbistan basını varsa Sırpça yapıyor. Japon Nishikori varsa Japonca 2-3 soru olabiliyor. Naomi Osaka pek Japonca konuşmuyor bildiğim kadarıyla. Onunkiler İngilizce olacaktır. Ama bu katılmama kararından sonra bir acayip tepki geldi. Önce Roland Garros yönetimi, sonra Grand Slam turnuvalarının direktörleri dediler ki böyle olmaz. İşte ceza turnuvadan atarız. Seni ihraç ederiz. Hatta bir sonraki turnuvalarda da katılımın da tehlikeye girer. Böyle bir şey. Osaka da bunun üzerine dedi ki ben şey yapamayacağım, böyle yapamayacağım. Ve pılını pırtısını topladı, turnuvadan ayrıldı. Turnuvayı terk etti. İkinci tur maçından önce. Ve öğrendiğimiz kadarıyla Los Angeles'a dönmüş. Ondan sonra bir açıklama yaptı. İşte bir süre şeyde olmayacağım, turnuvalara katılmayacağım. Ruh sağlığım daha önemli, buna önem veririz. Şimdi bu turnuva ve Naomi Osaka arasındaki çekişme nereye gidecek onu göreceğiz, ama Bence şu an biz farklı bir devirdeyiz. Yani bu Naomi Osaka'nın da arasında bulunduğu bir sürü spor dalındaki, ben bunlara süper sporcular diyorum. Artık sporcular çok kuvvetliler bugün. Yani geçmişte 50-60 yılda görmediğimiz kadar ünlüler, güç sahibiler ve zenginler. Ve turnuvalarda eskisi gibi onlara istediklerini yaptırabilecek konuda bence değiller. Şimdi bu bir sürü sporcu da zaten bu Naomi Osaka'nın tavrına arka çıktı. Açıkçası farklı spor dallarının işte basın toplantısına katılmak zorunda değil diye. Bence bu diğer tenisçilerden de kadın erkek destek bulduğunda turnuvalar, turnuva yönetimleri yelkenleri suya indirmek zorunda kalır. Yani hatta bu tenisçilere göre organize olurlar. Belki de bir basın toplantısı diye bir şey mesela olmayacak, isteğe bağlı olacak. Mesela bu sene değil ama seneye meneye böyle bir değişiklik görebiliriz. Sporcuların talebine, baskısına. Yani bir turnuvalık yanı var. Bu 1973 Wimbledon'da olmuştu işte. Tenisçilere ceza vermeye falan kalkmıştı. Wimbledon yönetimi, hatta görsemler. 73 Wimbledon'da tenisçiler katılmadılar, erkek tenisçiler. 50 kadar olay bitti. Bu da ona bakar.
Evet, efsanevi Billie Jean King de destek vermiş gördüğüm kadarıyla. Kadın tenisçi.
Billie Jean King Naomi Osaka'ya tam destek vermedi. Onunla aradaki grup şimdi. Evet. Özellikle o, ya Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova gibi grup ayrı. Şimdi 3 dakikada oraya geleyim. Şimdi sanki bu Naomi Osaka'nın ya bir ruhsal sıkıntı, depresyon geçirebilir. Çok normal bir şey. Sporcular da büyük başarı baskısı altındalar. Çok olabilecek bir durum. Yani destek alır, bir sürü ara verir. Sorununu halleder. Ama hani bu sorunun sebebi basın toplantılarıymış gibi bir şey çıktı. Ortaya ve özellikle şu şöhretli sporcular işte dediler ki işte sorular şey soruluyor falan. İşte orada da açıkçası şeye geliyoruz. Yani biz şu an şey değiliz. Yani basın devri maalesef bitti. Biz şu an PR devrindeyiz. Ne kurumlar, ne sporcular, ne dünyadaki görünümlü kimse. Kimse şey duymak istemiyor açıkçası. Kötü bir soru, kötü bir yorum. Orada hiç iyi soru, kötü soru sorulmasın. Hep böyle cici sorular sorulsun. Hiç eleştirilmesin bu sporcularda. Maalesef böyle bir devirdeyiz. Yani o yüzden işte gazetecilik olduğu gibi spor gazeteciliğinde şeyindeyiz. Yani bu sporcularda öyle. Yani beğenmedikleri soru olunca işte masadan kalkıp gidiyorlar. Öbürü diyor ki işte ben orada anksiyetem depreşiyor orada kötü soru falan gelince. Hiç kimse istemiyor. Sporcular da öyle. O hiç eleştirilmesinler orada. Hiç kötü soru gelmesin. Ya işte orada işte ben de gördüm. 50 gazeteci oluyor. İki tane abuk sabuk soru geliyor gerçi. O belki hoşuna gitmiyor onların ama işte 8 tane de daha maçla ilgili, oyunuyla ilgili soru geliyor. Elbette içinde kötü olan, kalitesiz olan da olacak. Yani bunu bu kadar sorun ediyorlarsa işte yapmasınlar toplantıyı. Zaten şeyi seviyor işte bugünün sporcuları. Böyle kontrollü medya iletişimi. İşte bir Naomi Osaka Vogue'a kapak olsun. Djokovic GQ'ye kapak olsun. İşte güzel böyle pozlarını versinler ama işte bu basın toplantısında kimse onlar yenildikleri maçtan sonra kimse onlara şey sormasın. Bugün niye oynayamadın? Moralsizlik sorusu sormasın. Ya bu kısmı açıkçası katılamayacağım. Yani
ben Alp süreyi de bitirdik ya aslında. Yani ben farklı Naomi Osaka'nın tarafındaydım başlarken ama şimdi ikna oldum. Haklısın diyeyim ve bitirdim.
Turnuvalı olan problemi, oradaki organizasyon, orada sporcular elbette haklılar ve şeyler ama biz artık yani gazeteciler onlara karşı, bu süper sporculara karşı biz güçsüzüz artık. Yani güç onların elinde. O yüzden çok yapabileceğimiz bir şey yok onlara karşı gazeteciler olarak.
Peki, çok teşekkürler. Burada bitirelim.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bu haftaki Açık Gazete'lerin sunucusunu da bitirmiş oluyoruz. lütfen tedbir elden bırakmayın diye bir kez daha uyarıda bulunmama izin verin. Maske, mesafe, musluk ve havalandırma kapalı mekanların ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Good, good, good, good vibrations, good vibrations.